أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أبو هريرة Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'dan naklediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Cenab-ı Hak şöyle buyurur diye söze başlar. Allahu Teala diyor ki, hatırladınız bu giriş bu sözlerin kutsi hadis olduğunu anlatıyor. Yani peygamberin kimi sözleri şerefli, kimi sözleri mukaddes anlamına mı? Sadece tanımak, öğrenmek için değilse bunlar peygamberimizin sözleri ve Allah dedi ki diye başlamasından dolayı özelleşmiş. Dinliyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki, مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْد۪ي بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّ اَفْتَرَتْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْد۪ي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهِ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذ۪ي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذ۪ي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَاِنْ سَأَلَنِي اَعْطَيْتُهُ وَلَئِنْ اِسْتَعَاذَنِي لَاُعِذَنَّهِ. Der ki Cenab-ı Hak, مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا, kim bana düşmanlık ederse ama ben onun velisi olduğum halde, yani benim velayetime düşmanlık ederse, benim velilik hakkımdan dolayı, benim veli olma özelliğimden dolayı kim bana düşmanlık ederse, peki Allah'ın veli oluşuna düşmanlık ne demek acaba? Asıl sorun bu galiba, bu hadisin anlaşılmasında. Yani Allah'ın veli olması birilerinin düşmanlık konusu olursa, evet zaten Allah'a yarattığı için düşmanlık edenler değil, hayata karıştığı için düşmanlık edenler yok mu? Ama mesela Allah'a razak olarak düşman olanlar da ayrıca var. Veya peygamberimizi peygamber seçtiğinden dolayı düşman olanlardan Kur'an söz ediyor. مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ gibi bir konu, insanların Allah'a neden düşmanlık ettiğini anlatmaya yeter sanırım. Yani Allah'ın yaptığı bir iş nedeniyle Allah'ı sevmemek, ona düşman olmak. Bu hadis-i şerifte, bu hadis-i kudside ise مَنْ عَادَى, kim düşmanlık ederse, kim düşman olursa, kim düşmanlaşırsa, husumet beslerse, li bana veliyen, ben veli olduğum halde, benim veliliğime, ben onun adına karar verdiğim, ben onun hayatını düzenlediğim, ben ona yapacaklarını söylediğim, ben ona kaçınacaklarını tarif ettiğim için kim ki bana düşmanlık ederse. Peki ama Allah kime söylemiş ki kim kime düşmanlık etsin? Yani Allah kimin ne yapacağını, kimin ne edeceğini, kimin ne yapmayacağını nasıl tarif ettiğini biliyoruz. Allah kullarından birini seçiyor, ona isteklerini bildiriyor. Biz onlara peygamber diyoruz. İşte o Allah'ın kullarından birini seçerek ona isteklerini bildirmesi ile bana ulaşan Allah'ın isteklerini, ama insanlardan birileri kıyamete kadar her dönemde herkes biri birilerine bunu iletmek, bunu ulaştırmak zorundadır. Sanki tabir yerindeyse Allah'ın isteklerini, arzularını, yasaklarını, emir ve nehilerini birbirlerine insanlar ulaştırdığı her dönemde, Allah adına kararı o kişiye ulaştırdıkları dönemde Allah'ın velileri durumunda değil mi bu insanlar? Öyleyse sözü ikinci kademede, kim ki Allah'ın emir ve yasaklarını, istek ve arzularını birbirlerine Allah adına ulaştırırken bu kendisine Allah'ın isteğini ulaştırma makamında olana düşmanlık ederse anlamına da gelecektir. Yani Allah'ın velayeti sebebiyle Allah'a, Allah'ın velayetini ulaştırması nedeniyle Müslüman kardeşine, Allah'ın böylece kendisine veli kabul ettiği Allah kullarına, Allah'ın has kullarına, seçkin kullarına, yani müttaki kullarına, iman eden kullarına velayeti sebebiyle düşmanlık edenler var ya, işte fakat âzentuhu bil harp, ben onlara savaş ilan ediyorum diyor Cenab-ı Hak. Demek ki Allah adına, Allah lillah için, onun dini adına düşmanlık etmek. Çünkü Allah mesela Yunus suresinin 62. ayetinde Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun buyuruyor. Dikkat edin, Allah kimi kullarını kendisine veli kabul etmiştir, onlar benim velim demiştir diyor ve onlara korku yoktur, ürkü yoktur, üzüntü yoktur, mahzun ve mükedder olmayacaklar, onlar cennete gideceklerdir diyor. Ama 63. ayette ellezine amenu ve kanu yettekun buyuruyor. Yani amenu yapanlar, iman iddiasında olup bunu uygulayanlar ve de takva ehli olanlar, cennet yolunu ancak Allah tarif eder, onun buyruğuyla, peygamber modeliyle ben cennet yolunda olabilirim diyenler, işte böyle insanlar Allah'ın veli kabul ettiği kullarıdır. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireh. Allah'ın hem dünya hayatta hem ahir hayatta onlara nice müjdeleri vardır. La tebdile li kelimatillah. Zalike huvel fevzul azim. Evet, gerçekten Allah'ın bu yasasını değiştirecek kimse yoktur. En büyük muazzam kurtuluş da budur diyordu Allah. Buna göre kutsi hadise tekrar dönüyoruz. Men adali veliyen, Allah velidir. Yani benim adıma karar alandır. İşte bu sebeple Allah'ı sevmez, düşmanlık ederse. Allah'ın bu velayeti müminlerin birbirlerine veli olmalarını gerektirir. İşte bu açıdan Allah'a kim düşmanlık ederse. Allah birbirlerinin, Allah'ın velisi, yani Allah adına birbirlerine velayet hakkını ileten, ulaştıran, bir başka ifadeyle Allah'ın bizim adımıza, bizim için aldığı kararları birbirlerine ulaştıran, ileten, veli olan kullarını Allah kendisine veli kabul ediyor. İşte bu özelliğiyle kim ki Allah'a düşmanlık ederse, fakat âzentuhu bil harp, ben de diyor Allah ona harp ilan ederim, savaş açarım. Yani bir kul ne cesaret Allah'ın velayetine düşmanlık edecek? Bir kul ne cüret ki Allah'ın aldığı kararlar nedeniyle Allah'a düşmanlık edecek? Değilse zaten Allah gökleri şöyle, yeri böyle yaratmış. Adem'i şöyle, Nuh'u böyle yaratmış. Ad'ı şöyle, Semud'u böyle helak etmiş veya mahvetmiş. Bu konularda düşmanlık etmiyor insanlar. Veya güneşi tek, ayı ona benzer, gündüzü şöyle, geceyi böyle yarattı diye insanlar düşmanlık etmiyorlar Allah'a. Benim adıma, sosyal, siyasal, ekonomik dünyamda, benim adıma, bireysel ve toplumsal hayatıma, benim adıma, fert ve aile hayatımda, benim adıma, hukuk ya da eğitim anlayışımda kararlar alması nedeniyle eğer Allah'a düşmanlık yapıyorlarsa insanlar, Allah da onlara savaş ilan ediyor. Cesaretleri varsa buyursunlar. Sonra Allah, bu mümkün değil, anladınız herhalde dercesine, bize bakın neler davetiye yazıyor. Bize nasıl neler davetiye gönderiyor. وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِي İşte kulum bana bir şeyin, bir şeyle yaklaşmaya çalışır ki o ancak اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ مَفْتَرَتْتُهُ عَلَيْهِ Yani benim ona farz kıldığım şeylerden daha sevgili bir şeyle kulum bana yaklaşması mümkün değildir. Bakın, bu gerçek anlaşıldıktan sonra Cenab-ı Hak bize ne tür bir davetiye gönderiyor? Allah bizden neler istiyor dinliyoruz, birlikte dinleyelim. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli gelecek bir şeyle yaklaşması mümkün değildir. Yani ben ona neler farz kılmışsam, işte ancak bana en çok onlarla yaklaşabilir. Onlardan daha sevimli bir yaklaşma imkanı yoktur. Bence Tanrı beni şöyle yaparsam daha çok sever ya da Allah ben şöyle edersem daha çok memnun olur demeye kimsenin hakkı yoktur. Ben ona neleri farz kılmışsam, mimmeftarattu aleyh, ona neler farz kılmışsam, işte o kulum ancak onları yapınca ben onu daha çok severim, o bana daha çok yaklaşabilir. Nedir ki farz kılınanlar? Yani prensip olarak nedir ki, değilse elbette namazın farz olduğunu, orucun farz olduğunu biliyoruz. İçkiden sakınmanın, kumardan uzaklaşmanın farize olduğunu biliyoruz. Ama galiba bir cümleyle farz demek, dinin onsuz olmazları demektir. yani bir günlük programda, bir haftalık yaşantıda, bir yıllık statüde Allah'ın bizden isteklerini sıraya koyarsak onsuz olmazlar adına mutlaka programa öncelikli yerleştirilecek olan şeyler, işte onlar farzdır, farizadır, vecibedir, onsuz olmaz makamıdır dinde onların makamı. Yani onlar öyle bir makam, öyle bir mekan işgal edecekler ki, dindar olmak adına, Müslüman olmak adına, iyi bir insan olmak adına, Allah beni sevsin adına bir insan onları mutlaka yerine getirmelidir. Çünkü onsuz olmaz. Peki ondan sonra, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ Kulum, o farz kıldığım onsuz olmaz şeylerin dahasını, ilavesini, aynı cinsten olanlarının devamını yapa yapa, öyle ki hatta uhibbeh, ben onu sever hale gelirim. Ben onu severim. Yani kulum, yaptığı nafile ibadetlerle de bana öyle yaklaşır, öyle yaklaşır ki hatta uhibbeh, ben onu severim. Demek ki farz kılınanları, onsuz olmaz makamında tutulanları Allah'ın ölçüsüyle bir güzel yapmak zorundayız. Değilse zaten Allah'a daha sevimli bir amel ve ibadetle yaklaşma imkanımız yoktur. Ama bunların yanında Allah'ın farz kıldıklarını farz oranın ötesinde, Ramazan orucuysa sonraki oruçlarla, beş vakit namazsa diğer namazlarla, zekatsa diğer infaklarla, hayır ve hasenat adına farz kılınanları daha artırarak Allah'a öyle yaklaşılır, öyle yaklaşırız ki, bu tür ibadetlerle Allah'a öyle yaklaşırız ki, nihayet Allah onu sever, o kulu. فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ Onu sevince de, küntü diyor Cenab-ı Hak, سَمْعَهُ Ben onun kulağı olurum, duyma özelliği olurum ki, اَلَّذ۪ي يَسْمَعُ بِهِ Hani şu kendisiyle duyduğu kulağı, işte o ben olurum. وَبَصَرَهُ الَّذ۪ي يُبْصِرُ بِهِ Hani gördüğü bir gözü vardı ya, bir basireti, bir firaseti, bir görebilme özelliği, işte o ben olurum. وَيَدَهُ الَّذ۪ي يَبْطُشُ بِهَا Ve tuttuğu eli olurum. وَرِجْلَهُ الَّذ۪ي يَمْشِي بِهَا Ve yürüdüğü ayağı olurum ben onun. Yani artık ben onu sevdim mi diyor Cenab-ı Hak, o kulum benimle görür, benimle duyar, benimle yürür, benimle alır, benimle verir, benimle tutar, benimle hareket eder. Hatta bir başka rivayette konuştuğu dili olurum diyordu. Demek ki bir insan farzlarla Allah'a yaklaştı mı, yaklaşır elbette. Ama sonra o farzları çoğaltarak, o farz cinsinden ibadetleri farz kılınmasa da izin verildiği kadarıyla artırarak öyle bir kul, öyle Allah'a yaklaşmış bir kul haline gelir ki, yani Allah'a yaklaşa yaklaşa o dereceye varır ki artık Allah onu sever. Bir kere de sevdi mi artık o kulun işittiği kulağı, gördüğü gözü Allah olur. Allah'la işitir, Allah'la görür, Allah'la duyar, Allah'la bilir. Bir başka ifadeyle artık Allah'ın razı olmayacağı şeyleri dinlemekten, helal olmayan şeylere el uzatmaktan, fena yolda yürümekten, Allah'a isyan olan yere adım atmaktan ya da Allah'ın bakma dediği şeye bakmaktan Allah onu korur. Sonra وَاِنْ سَأَلَنِي اَعْتَيْتُهُ Eğer o benden bir şey ister dilerse ben ona veririm. وَلَاِنْ اِسْتَعَذَنِي Eğer bana sığınır, beni koru ya Rabbi diye benim yardımıma muhtaç olduğunu beyan eder, istiaze eylerse, لَوْعِذَنَّهِ Ve ben onu korurum, onu himaye ederim, onu muhafaza ederim. Demek ki insanoğlu Allah'ın dedikleriyle Allah'a yaklaşacak, modeli Allah'tan alacaktır. Yani beni Allah'a yaklaştıran nedir sorusuna ancak Allah'ın dedikleridir cevabının doğru olduğunu bilerek söyleyecek. Demek ki beni Allah'a yaklaştıranlar Allah'ın benim için farz kıldıkları, onsuz olmaz dedikleridir. Allah'ın farz kıldıkları o temel ibadet ve itaat formlarını ben çoğaltmaya çalışacağım derken şöyle bir yanlış anlamanın da önüne geçelim. Mesela Allah, ben secde ederek ona yaklaşmam gerektiğine hüküm vermiş. Ben secde ederek Allah'a yaklaşmak durumundayım. Öyleyse namazda her rekatta iki secde yerine üç, üç az olur beş ya da daha fazla secde etsem demeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü onun formülünü Allah beyan etmiş, onu her namazda ancak her rekatta iki secde olarak beyan etmiştir. Fakat sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının farz olan bölümleri dışında, hatta belli statüde sünnet namazlar dışında insanın ayrıca da namaz kılması gerektiğini beyan etmiş ya Peygamberimiz diliyle, işte o namazları artırmak şeklinde kişi nafileler dediğimiz o namazlara dikkat ederse Allah onu sevecek kadar yükselir ve yücelir. Allah da artık sevdi mi? Gören gözü, duyan eli, kulağı, ayağı, vücudu, benliği, her şeyi ancak Allah ile beraber olur. Eğer insanlar görürken Allah'la görmek isterlerse, eğer insanlar duyarken Allah'la duymak isterlerse, iş yaparken, giderken, gelirken Allah'la beraber olmak isterlerse, yani sanki kendi elleri değil o attıkları Allah'ın eli olursa, isterlerse, aleyhissalatü vesselama Kur'an'da beyan edildiği gibi, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ فَاِنَّ اللّٰهَ رَمَى, evet sen atmamıştın ama attığında Allah atmıştı denildiği gibi, atışımız, duruşumuz, gidişimiz, gelişimiz, bütün eylemlerimiz Allah'la olsun, Allah bizim adımıza yapmış gibi kabul buyurulsun istiyorsak, biz fazları kaybetmeyeceğiz ve de nafilelerle Allah'ın sevdiği bir kul haline geleceğiz. O zaman biz isteyince Allah verecek, o zaman biz sığınınca Allah bizi koruyacaktır. Konuyla ilgili bir başka hadis hatırlıyorum. Diyor ki Cenab-ı Peygamber, Allah'ın size farz kıldıkları vardır. اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضًا وَلَا تُضَيِّعُوهَا, onları boşa götürmeyin, kaybetmeyin. Allah'ın çizdiği sınırlar vardır, onları aşmayın. Allah'ın haramları vardır ortaya koyduğu, sakına düşmeyin. Ama Allah kimi konularda da susmuştur. Unuttuğundan değil, size rahmet ve merhametinden dolayı, dikkat edin, sakına onları da karıştırmayın. Rahmeten leküm gayran isyanin. Unuttuğundan değil, bilmediğinden, hatırlayamadığından değil, ya rahmeten leküm, size merhametinden dolayı, onları da karıştırmayın, işte o zaman ancak iyi bir Müslüman oluruz. Bir başka kutsi hadis. Ebu Hureyre Hazretleri naklediyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Selasetun, ana hasmuhum yevmel kıyameh. Üç grup insan var ki, ben onların kıyamet gününde hasmıyım, düşmanıyım. Beni bulacaklar karşılarında. 1. Raculun a'ta bi sümme gadara. Bir adam ki benim adıma veriyor, and içiyor ama yemininden dönüyor. Ve raculun ba'a hurran fe'ekele semenehu. Bir adam da var ki hür bir adamı köle diye satıyor ve sonra onun da ücretini alıp yiyor. Ve racülün istecara eciran, bir adamı ücretli tutuyor. Festevfa minhu ve lem yu'tihi ecrahu, ve o adama işini gösteriyor, sonra da ücretini vermiyor. Tekrar ediyoruz. Üç kişi var ki kıyamet gününde Allah onların hasmıdır, düşmanıdır. Karşılarında Allah'ı bulacaklar. Bir adam, racülün a'ta bi sümme gadara, benim namı hesabıma vereceğine yemin billah ediyor ama sonra sözünden cayıyor, dönüyor. Beni alet ediyor ama dinlemiyor. Ve racülün ba'a hurran, hür bir adamı köle diye satıyor, üstüne üstlük fe'ekele temenehu, kazancını da yiyor, yani bundan kazanç elde ediyor, parasını da yiyor. Oysa hakkı yoktu, hür bir adamdı. Ve racülün iste'cera ciran, bir adam da ücretli bir işçi tutuyor. Festevfa minhu, kullanıyor, işini gösteriyor, gerektiği yerde istihdam ediyor ama sonunda ve lem yu'tihi ecrahu, onun ücretini vermiyor. Bunlar bilsinler ki kıyamet gününde Allah'ın huzurunda Allah onların hasmı olacaktır. İbn Abbas Hazretlerinden rivayet edilen bir başka kutsi hadis. Sılu أرحامكم فإنه أبقى لكم في الحياة الدنيا وخير لكم في آخرتكم. Sıla-i Rahim'e devam ediniz, dikkat ediniz. Sıla-i Rahim konusunda titiz davranınız. Yani akrabalarınızı ihmal etmeyiniz, akrabaları görüp gözetiniz. Bu dünyada hayatınızı uzatır, ahirette de sizin için hayırlı olur. Konuyla ilgili bir kutsi hadis daha var, onu da okuyalım. Sonra bir ayet söyleyelim konuyla ilgili. Yine İbn Abbas Hazretlerinden Mektubun fit Tevrati Men serrahu en tatule hayatuhu ve yuzadu fi rızkihi felyasil rahimehu. Bir kimse hayatının uzamasından ve rızkının bollaşmasından hoşlanırsa, isterse bu işi severse, o kimse hısım ve akrabalarını görüp gözetsin, yani sıla-i rahme dikkat etsin. Bir başka konu olduğunu biliyorsunuz. Yani ömrün uzatılmasıyla ilgili Aleyhissalatü Vesselam'ın bir başka emri var. Eğer sadaka verirseniz, tasaddukta bulunursanız, malınızdan Allah adına vazgeçebilirseniz, bu da sizin rızkınızı uzatır diye hadisler biliyoruz. Belki sizin de bulunduğunuz bir ortamda bu ve benzeri hadislere itiraz edildiğini duydunuz. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ dediğine göre, ecel gelince ne ileriye gider bir saat ne geri alınır bir saat demişse Allah, yani bu neyin nesi, böyle hadis mi olur diyenler duyuyoruz. Evet, ecel gelince o ecelin artık ne bir saat ileriye ne bir saat geriye alınacağını ben de kabul etmiyorum. Öyle şey mi olur? Allah dedikten sonra tersini mi söyleyeceğiz? Ama ecel ne zaman gelir konusunu galiba atlıyor o insanlar. Yani ecel gelince o iş, ecel henüz geldi mi ki, bana henüz daha ecel gelmeden önce ben bu hadisler çerçevesinde hem sadakaya devam hem sıla-i rahme dikkat etmek zorunda olduğumu bileyim mi? Ben önce böyle anladım. Tekrar ediyorum. Yani bu hadislere göre ben henüz ecelim gelmemişse, yani ölmemişsem, ölmeden önce hem sıla-i rahme devam edeceğim, dikkat edeceğim, hısım ve akrabamı görüp gözeteceğim, hem de tasaddukta bulunacak, sadaka vermeye devam edeceğim. İşte bu benim ömrümü uzatacak. Yani ömür uzar mı? Ecel gelmeden önce yapılınca uzar tabii. Çünkü bakın Kur'an-ı Kerim bize ömrün kısalmasından söz ediyor. Fatır Suresi 11. ayet. Vallahu halakaküm min turab. Allah ki sizi topraktan yarattı. Sümme min nutfetin, sonra bir damla sudan. Sümme cealeküm ezvacen, sonra da sizi çift çift eyledi. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْسَى Dinleyin şimdi. Bir dişinin karnında taşıdığı şey konusunda وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ ya da onun doğurması konusunda ne bilinecekse ancak o bilir, her şey ancak onun bilgisi dahilindedir. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ bir adamın ömürlü olması, ömür sürmesi ya da وَلَا يُنْقَسُ مِنْ اُمُرِهِ ya da ömrünün kısalması, ömürden bir bölümünün eksiltilmesi, mutlaka illa fi kitap, yine Allah'ın bir kitabında yazılı, yani Allah'ın bilgisi dahilindedir. İnne zâlike alallâhi yesir, bu da Allah'a çok kolay. Ne dediniz? Beraber okuduk. Siz benden sonra tekrar, ama isterseniz birkaç defa tekrar okuyun. Yani Allah, velâ yunkasu min umurihten söz ediyor. Demek ki ömürden bir noksanlaşma söz konusu. Ömürden noksanlaşma söz konusu olursa ömrün ilavesi de söz konusu olmaz mı? Elbette kendiliğinden, eşyanın tabiatı gereği. Buna göre yeniden düşünüyoruz. Allah bir insana ömür verince bu ömrün ne zamana nasıl tescil edilip son bulacağını yine Allah bilir. Diyor ki bize, sıla-i rahme devam ediniz, tasaddukta bulununuz. Hısım akrabayı ziyaret, görüp gözetme konusunda dikkatli davranınız, sadaka dağıtınız, yani Allah'ın verdiği malın Allah'a ait olduğunu bilip, Onu Allah'ın ver dediği yerlere harcayınız, o zaman sizin ömrünüz uzar. Allah böyle demiş, peygamber böyle beyan buyurmuşsa ben aynen öyle kabul ediyor ve bu bir sadaka emridir, bu bir sıla-i rahim emridir diyorum. Ama teorik olarak konuşacaksak, yani verilen ömür uzar mı? Ecel gelince hani uzamazdı? Evet, ecel gelmeden önce. Ecel gelmeden önceki döneme ait bir hesabı konuşuyoruz. Adam ölmemiş de bunları yapmışsa onun ömrü uzayacaktır. Kaç saatti de ne kadar uzadı? Bir akraba ziyaret ettin 1 saat, ikisini ziyaret ettin 5 saat mi uzadı? Hayır, böyle bir konuyu bilmiyorum. Ama bu hadisler bana, bu ayet ışığında bana diyor ki, akrabayı ziyarete dikkat et ve de tasaddukta bulun. Peki akrabamız kim? Bugünün insanları, kadın ve erkek, karı koca birbirlerini sanki yabancı bilip bazen lütfen ziyaret ediyorlarsa, evlat, ata, ana, baba, kavim, kardeş, herkes birbirini yabancı biliyor, lütfen izin alıp ziyaretleşiyorlar, hatta beklentileri, menfaatleri yoksa onu da yapmıyorlarsa, ne demeli, nasıl bir akraba ziyaretinden söz edilir? Galiba şöyle bir ölçü yerinde olacak. Bir insan, kendisi bildiği oğlu, kızı ve eşi, yani karısı kocası dışında, anne ve babasını ama çocuklarıyla, onun anne babası ama çocuklarıyla, gücü yetiyorsa onun da anne babası ama çocuklarıyla ziyaret etmelidir. Yani amca, dayı, hala ve teyzeler çocuklarıyla, babamızın, annemizin amca, dayı, hala ve teyzeleri çocuklarıyla ziyarete konu olmalılar. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki, Mısırlılar sizin akrabalarınızdır. Yani onlara iyi davranın. Mısır nasıl bizim akrabamız olur? Yani o günün insanları için ve bizim için. Ama benim babam İbrahim aleyhisselamın karısı yani Hacer annem Mısırlı olunca, yani İsmail aleyhisselamın dayıları Mısırlı olunca veya anneden anneleri ve babaları Mısırlı olunca elbette onlar benim akrabam olacaklar. Ya da Mısır mukavkısının gönderdiği cariye, Mariye adındaki o kadın benim annem, yani peygamberimizin oğlu İbrahim'in annesi olunca elbette onlar benim akrabam olacak. Öyleyse akrabalık ziyaretini gerçekleştirecek kadar akrabalardan haberdar olmayı emreden de hadisler hatırlıyoruz. Tekrar ediyorum, akraba ziyaretini gerçekleştirecek cinsten, bunu yapabilmek için, akrabayı ziyaret edebilmek için akrabaları öğrenmek sanki bir şecere bilgisi anlamına, kim kimin oğlu, kim kimin kızı, onun babası, ötekinin annesi ve çocukları kimdir diye akrabaları öğrenmek anlamına, böyle bir bilgi aleyhissalatü vesselamın öğütleri içindedir. Başka bir kutsi hadis. Ebu Umame Hazretleri bize rivayet ediyor. Diyor ki Cenab-ı Hak, Yebne Adem, in tübzil el fadla fehuve hayrullek ve in tümsikhu fehuve şerrullek. وَلَا تُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. Ey Ademoğlu! İhtiyacından fazlasını fukaraya dağıtman senin için daha hayırlıdır. Ama eğer onu vermez tutarsan, bu senin için şerdir. Dikkat et! Yetecek miktar konusunda kimsenin diyeceği yok. Yani infak ederken önce nafakası üzerine vacip olanlardan başla. İyi bil ki veren el alan elden daha hayırlıdır. Yine aynı konuyla ilgili bir başka rivayet. Aynen Ebu Umame Hazretlerinden. Yebne Adem, in tübzilil fadla fehuve hayrullek ve in tümsikhu fehuve şerrullek ve la tülamu alel kefafi vebde bimen taul. Bu rivayette bu kadarı var. Yani, ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını muhtaçlara veriver, infak ediver. Eğer sen böyle yaparsan senin için bu daha hayırlıdır. Ama imsak edersen, vermezsen, tutarsan, sende kalırsa bil ki bu senin için şerdir, şerlidir. Yeter miktardaki maldan hesaba çekilmeyeceksin. Ama infak ederken önce sorumluluğun senin üzerinde olanlardan başla. Yani oğlundan, kızından, karından başla. Harcarken önce yakınından, sorumlu olduğun insanlardan başla. Harcarken önce yakın akrabadan, yakın komşudan, kendi dünyandan başla. Demek ki ihtiyaçtan fazlasını verelim. Ama bakıyoruz insanlar ihtiyacın ne olduğunu Allah'a sormadan belirlerlerse korkunç bir liste çıkıyor önümüze. Benim ihtiyacım gerçi ancak şu kadar diyebiliriz ama diye bir başlıyor adam. Oğlumun, kızının, dünürünün, eniştesinin, damadının, sonra doğacak çocuğunun, ondan sonraki alacak gelininin derken bir nesil değil, neredeyse 3-5 nesil sonrasına ait ihtiyaç listesi çıkarıyor insanlar. Öyle değil. Sen senin kulluğuna yeter miktarı buldun mu, başkasını da kul eyleyecek miktarı ona vermek durumundasın. İnfak edebilmek. Gelirin, Allah'ın bize verdiğinin belli bir miktarını Allah adına harcayabilmek. Bunun ölçüsünün iman olduğuna inanıyorum. Çünkü Allah'ın bize verdiği mal üzerinde iki çeşit hakkı vardır. Birisi zekat, birisi infak. Zekat konusunda belli ölçülerin olduğunu biliyoruz. 5'te 1, 10'da 1, 20'de 1, 30'da 1 ve 40'da 1'lik ölçüler vardır. Ve malın belli ölçülerle birikmesi, belli süre beklemesi gerekir. Ama infak öyle değil. Onun ölçüsü imandır. Kişi 10'da 1, 20'de 1, 50'de 1, 100'de 1 verebileceği gibi 5'te 1, 3'te 1, 2'de 1, hatta 1'de 1, yani tamamında verebilir. Bu onun imanına kalmış bir iştir. Ondan dolayı kişi kendi gelir seviyesini ya da geliri elde etme yolunu, yordamını şöyle hesaplamalı, bakmalı, düşünmeli. Ben bu şartlarla elde ettiğim bu malın zekatta falana tekabül ettiğine inanıyorum. Öyleyse ben 10'da 1 vermeliyim ya da ben 5'te 1 vermeliyim demeli. Mesela çok avantadan kazanan birisi, yani normal statüde ticareti var, işi var, işlevi var, para kazanıyor da öyle bir gelir olmuş ki hepten kelepir, yani çok avantadan kazanmış, hiç de yorulmamış, hiç de beklememiş. Ya da mesela tersine, ümit kesmiş, işi bitmiş, alacak defterinden silmiş, borçlu olduğunu unutmuş karşıdakinin. 5 sene önceymiş de şimdi adam o borcunu getirmiş. 5 milyar bir şeymiş de hem. Onun 1/5'ini versin tabii. Çünkü zaten yoktu ve sanki maden bulmuşçasına, ganimet elde etmişçesine onun 1/5'ini versin. Ya da benziyorsa ki kendi gelir düzeni, hani kendiliğinden ekilen arazinin sulanmadan ürünü gibiyse, 1/10'ini versin. Maaşlar buna benzer mi? Benzer gibi geliyor bana. Yok efendim, kendisi suluyorsa, zorlanıyorsa, masraf ediyorsa biraz daha zor kazanıyor. Geliri azsa 1/20 versin. Ama koyun gibi ya da davar sığır gibi ya da işte biraz zor gelişiyor. Ancak bir yılda bir kere artıyor filan ibiyse onun 1/40'ını versin ya da benzer yollar arasın kendine. Ama 1/10 biraz güzel bir yöntem gibi geliyor bana. Ebu Hureyre Hazretleri, Peygamberimizin Cenab-ı Hak'tan şöyle haber verdiğini söylüyor. Dinliyoruz. Allahu Teala diyor ki, Ene talisu şerikeyn, malem yakun ahaduhuma sahibahu, feiza khanehu, haraptu min beynihima. İki ortaktan biri arkadaşına hıyanet etmedikçe, hain davranmadıkça, onların üçüncü ortağı benim. Biri diğerine hıyanet ederse artık ben aralarından çıkarım. Allah böyle garanti veriyor. İki kişi ortak. Ama bu ortaklık hıyanete konu değilse, biri ötekini cehenneme, öteki berikini azaba ve ikaba sürüklemek için ortak olmuyorlarsa, isyanlarını artırmak için, dengelerini bozmak için ya da birbirlerine hain davranmak için ya da ortaklıkta hıyanet etmek için değil, dürüst davranıyorlarsa, işte o zaman, yani arkadaşına hıyanet etmediği sürece iki ortak birbirleriyle ortaklık ettiklerince hep Allah onların üçüncüsü olur. Ama hıyanet başladı mı artık Allah aralarından çıkar. Neredeyse bu toplumda hiç kimse kimseyle ortak hiçbir şey yapamayacak gibi. Biraz laf oyunu gibi ama neredeyse bu insanlarla birlik beraber tuvalete bile gidilmez diyesim geliyor. Oraya zaten gidilmez ya. Yani ona bile öyle, sanki bu kelimeyi her yerde kullanasım geliyor. Neden? Çünkü ortaklığın nedenini vahiy belirlemiyor, ortaklığın işlevini Kur'an düzenlemiyor, ortaklığın varlık sebebini ve hedefini Allah ve Resulü ayarlamıyor. Dolayısıyla hıyanet kendiliğinden oluyor ve Allah aradan çekilince de hep kötülükler, hep küslükler, hep düzensizlikler çıkıyor ortaya. Bir başka kutsi hadis bize
Abdullah İbni Ömer haber veriyor. İbni Adem, indeke ma yekfike ve ente tatlubu ma yutgike la bi qalilin taqna'u ve la min kethirin teşba'u idâ asbahte muafen fi cesedike aminen fi sirbike indeke kutu yevmike fe ale dünyel afa'u. Ey Adem oğlu, yanında sana yetecek kadar nimet olduğu halde seni tuğyana sevk edecek, seni azdıracak fazlasını arıyorsun öyle mi? Ne aza kanaat ediyorsun, ne de çokla doymasını biliyorsun. Ey Adem oğlu, ne aza kanaat ediyorsun, ne de çokla doymasını biliyorsun. Can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığın yanında bulunduğu halde sabahlarsan, artık seni haktan meşgul eden dünyanın, yani varsın başına kıyamet kopsun, öyle değil mi? Tekrar ediyorum. Sen canından ve malından eminsen, hastalıktan salim, kurtulmuş durumda, af ve afiyettesin, günlük azığında yanında, artık sabaha böyle varmışsın. Düşün, seni haktan meşgul edecek, yani hakka gitmene engel olacak bir dünya. Varsın başına kıyamet kopsun o dünyanın, ne diye peşinde koşuyorsun? Öyleyse, insanoğlu, kendisine yetecek bir miktar olunca artık azmak için dahasını istememeli. Kulluğuna yeterli bir miktar rızkı var mı tamam demeli. Bunun ötesinde bir rızkın kendisini azdıracağını da bilebilmeli. Hani fazla mal göz çıkarmaz diyenlere belki ama dinden imandan çıkarır diyebilmeli. Ey Adem oğlu, sen böyle daha fazlasını istiyor sanki tuğyana sevk edecek şeyler peşindesin. Aza kanaat etmiyorsun, çokla doymayı bilmiyorsun. Söyle, işin aslı şu değil mi ey insanoğlu? Hastalıktan salim, kafan yerinde. Can ve malından eminsin, güvenin yerinde. Bir günlükte rızkın var mı? Bununla akşam mı bulmuş, sabah ermişin mi? Artık senin hakla beraber olmana engel bir dünya mı istiyorsun? Varsın onun başına kıyamet kopsun. İbni Abbas ile Ebu Derda Hazretleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hak'tan şöyle buyurduğunu haber veriyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki: "Le'entaqimanna minaz-zalimi fi acilihi ve acilihi ve le'entaqimanna mimmen ra'a mazlumen faqadara en yansurahu felem yansurhu." Ben gerçekten kesinlikle önünde sonunda zalimden mazlumun intikamını alırım, yani her şeye rağmen, ama erken ama geç, ama acele ama geciktirilmiş, yani o sizin hesabınız değilse, eninde sonunda ben mutlaka zalimden mazlumun intikamını alırım diyor Cenab-ı Hak. Yine bir mazlumun haksızlığa uğradığını görüp de ona yardım etmeye gücü yettiği halde, ondan yardımı esirgeyen katı kalpli kimseden de mazlumun intikamını alırım. Estağfirullah. İşin şiddetini anlayabildik mi? Bir adam birine zulmetti. Bu zulmün karşılığı Allah mutlaka ondan intikamını alıyor zalimden. Peki başka biri o mazluma yardım edebilecekken, yani zalimin zulmüne engel olabilecekken ona yardım etmemişse, yardımını esirgemişse, Allah ondan da intikamını alıyor mazlumun. Yani hep sen yardım etseydin bu iş olmazdı dedirtmiyor, o da cezasını çekiyor. Allah korusun. Konuyla ilgili bir hadis daha var. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. "Entakimu mimmen abgadu bimen abgadu sümme usayyiru küllen ilennar." Ben buğz ettiğim kimselerden yine buğz ettiğim kimselerle intikam alırım. Sonra onları ateşe salıveririm. Hepsi ateşte olurlar. Yani Allah kime buğz ediyorsa o buğz ettiği kimselerden intikamını bir başka buğz ettiği kimseler aracılığıyla alıyor. Bazen eskiden şöyle az biraz İslam ahlakıyla eğitilmiş kadınların enteresan dualarını duyardık. Yavaş yavaş kaybolan dua modellerinden biri galiba. İnşallah etmediğinden bulsun derlerdi. Yani kime zulmetmişse o elini bunun işine bulaştırmasın da başka birileri, yani zaten işi kötü, bela ile uğraşan, kötülükle uğraşan, Allah'ın buğzuna, azabına layık insanlar, onlara ne edecekse etsinler anlamına. Demek ki Allah, birilerine buğz etti mi, onlardan intikamını, yine başka buğz ettiği insanlar aracılığıyla alırmış. Ebu Said el-Hudri Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın şöyle haber verdiğini Peygamberimizden naklediyor. Kıyamet gününde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Yekulullahu Teala yevmel kıyame. Eyne cirani? Benim komşularım nerede? Benim komşularım. Yani Allah kendisinin komşularından söz edip soruyor. Nerede benim komşularım? Fetekulul melaiketu. Melekler hemen soru veriyorlar. Diyorlar, ya Rab, men hâzellezî yenbagî lehu en yücavirak. Yani kimler sana komşu olabilirler? Senin komşuluğuna hak kazananlar kimlerdir? Kimmiş o senin, benim komşularım dediklerin ya Rab diye sorarlar. Feyekul, Cenab-ı Hak da der ki, eyne kurra'ul Kur'an ve ummarul mesacit. Kur'an okuyanlar ve mescitleri benim secdegahım olarak var kılanlar, imar edenler, bayındır hale getirenler, yani yaşatanlar, mescitlerin mescit olarak yaşamasına emek verenler, hayat verenler, işte onlar buna layıktır diyor Cenab-ı Hak. İbn Abbas Hazretlerinden bir kutsi hadis, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. قال الله تعالى يا موسى لن تراني إنه لن يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق إنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم. Ey Musa, sen beni göremezsin. Zira beni gören önünde sonunda ölür. Yani bu insan ve ruh sahibi varlıklar dışında cemaat denilenler beni görse çürür. Yaş bir şey beni görse parçalanır. Beni ancak gözleri ölmeyecek, cesetleri çürümeyecek olan cennet halkı görebilir. Musa aleyhisselam, ikinci tur görüşmesinde, zirvedeki ikinci beraberliğinde, Cenab-ı Hakk'a dedi ki, ya Rabbi seni görsem. Evet, bir özlemdi, bir istek, bir arzuydu. Yani Allah'ı görmek istiyordu. O konuştuğu, o görüştüğü Allah'la bir beraberlik derdi vardı. Bunun üzerine, ya Rab seni görsem dedi, ama Allah dedi ki, lan terani, beni göremeyeceksin. İstersen bu konuda kalbin yatışsın, bak dağa. Baktı dağa, bir baksa ki, yerle bir paramparça olmuş, Musa aleyhisselam da bunun akabinde yerle bir oldu, yani bayıldı düştü. Kendine gelince dedi ki, ya Rab tevbe ediyorum, pişmanım, ben olmayacak bir şey istemişim, yani senin dediğini anladım, benim istediğim bu dünyada olmazmış dedi ve anladı meseleyi. İşte bu konuyla ilgili Cenab-ı Hak, İbn Abbas Hazretlerinden rivayetle Peygamberimiz Allah'ın şöyle dediğini haber veriyor. Ey Musa, sen beni kesinlikle göremezsin, zira beni gören olsaydı o sonunda mutlaka yok olacaktı, yani beni gören hemen ölür. Dayanamaz bu işe, dünya gözüyle göremezsiniz. Ama yani kuru bir şey görüyorsa beni, kupkuru, böyle taş gibi ya da toprak gibi ya da dağ gibi, dere gibi bir şey görse o hepten çürür. Yaş bir şey görse paramparça olur, ağaç görse ya da benzeri bir şey. Bil ki beni görecek olanlar ancak cennet halkıdır ki onların ne cesetleri çürür ne de gözleri ölür. Ama Kur'an'da dünyada böyle kesinlikle görülemeyeceği beyan edilen Allah'ın ahirette, cennette görüleceği anlatılır. Bununla ilgili nice sahih hadisler vardır. Ya Rab, bizi de yarın cennette seni görenlerden eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.